Matta 7. bölümdeyiz ve dağ başında verilen vaazın sonuna geldik. Bir ara geride durup bu vaazda neler olduğuna bakalım. Belki de ayet ayet çalışırken kullandığım bazı ifadeler bazı dinleyicilerim için yeni kavramları oluşturduğundan anlaşılması güç olabilir. Birçokları inanıyorlar ki dağ başında verilen vaaz kilise üyeleri içindir ve imanlının çağdaş toplumda uygulaması gereken bir ahlak standardını oluşturur. Biraz geriye çekilip de Tanrı sözüne iyice bakarsak göreceğiz ki Tanrı insanları yönetmek için üç ayrı yaşam sistemi kurdu. İlk sistem Musa'nın yasasına dayanıyordu. Bildiğiniz gibi Yaratılış kitabının 7. bölümünde Tanrı insanlık ailesini tümden yok etmek zorunda kaldı. Tabii ki Nuh ile ailesini kurtardı ve insanlık soyu devam etti. O dönemin insanlarını neden yok etmişti? Çünkü insanlar tümüyle yozlaşmışlar, işledikleri kötülükler artmıştı. Onların yürekleri ve düşünceleri sürekli olarak kötülüklerle doluydu. İnsanlık ailesi tümüyle Tanrı'dan uzaklaşmıştı ve Rab onları yargılamak zorunda kaldı. Tüm yeryüzünde sadece bir adamı ve onun ailesini kurtardı. Nuh'un ailesinden türeyen insanlık soyundan Tanrı sonunda bir adam yetiştirdi. Bu adam sonunda Tanrı için tanıklık edebilecek bir soyun babası oldu. Aslında Tanrı'nın amacı bu adamın soyunu çoğaltmak, onlara bir ülke vermek ve onları dünyaya bereket getirecek örnek bir soy olarak büyütmekti. Tanrı bu halk sayesinde tüm dünyadaki insanlara sevgisiyle ulaşacaktı. Musa peygamber aracılığıyla onlara ruhsal yasayı ve bu yasaya bağlı yaşam sistemini, kurban sistemini verdi. Çıkış kitabında bu sistemin kurbanların ayrıntılarını okuyabiliriz. Bu sistemin merkezinde yakmalık adak vardır ve bu adak bir sunak üzerinde sunulurdu. Bu sunak aslında İsa Mesih'in çarmıhına işaret ediyor ve bu şekilde dünyanın günahları için çarmıh üzerinde öleceğini gösteriyordu. Kurban kesilmeden, kan akıtılmadan Tanrı hiçbir günahı bağışlamadı. Neden mi? Çünkü ruhsal yasa kendi başına insanı günahlarından temizleyemez, onu kurtaramazdı. Yasa insana ne kadar günahlı olduğunu gösterir ve bu bilinç içinde insan İsa Mesih'in çarmıhına gelip orada sunulan günah bağışını kabul edebilir. Ruhsal yasa aslında bir yargı sistemiydi. Kurtuluşa götüren bir sistem değildi. Bu nedenle eski antlaşmanın her safhasında sunulan kurbanlar ileride gelecek olan kurtarıcıya İsa Mesih'e işaret etti. Eski antlaşmada sözü geçen peygamberliklerin gerçekleşmesi için kral olarak dünyaya gelen İsa Mesih çarmıh üzerinde kendisini tek kurtarıcı kurban olarak sundu. Kendi halkına geldiğinde kendi halkı onu reddetti. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısı İsa Mesih'i kral olarak bize sunar. İnanıyorum ki Matta'nın kaleme almış olduğu bu yazılarda her şey ancak bu gerçeğin ışığında, yani İsa Mesih'in kral olarak dünyaya geldiği gerçeğinin ışığında anlaşılmalıdır. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında o dünyaya kral olarak doğdu, bir kral olarak yaşadı ve bir kral olarak öldü. Ölümden bir kral olarak dirildi ve dünyaya ikinci kez geldiğinde bir kral olarak gelecektir. Yeryüzündeki yaşamını sürdürürken yapmış olduğu bazı şeylerden birisi Musa'ya verilen ruhsal yasadan daha değişik ve daha ayrıntılı ahlaki yasayı hem hayatında sergilemiş hem de öğretmiş olmasıdır. Musa'nın yasasından katlarca daha üstün ahlak değerleri bünyesinde barındıran bu yasayı dağ başında verilen vaazda dile getirdi. Bunu Matta'nın kaleme almış olduğu yazıların 5, 6 ve 7. bölümlerinde gördük. Diğer müjde yazılarında bu vaazdan bazı alıntılar okuyabiliriz ama tam olarak Matta'nın müjde yazısında bu öğretiyi görebiliriz. Daha önce de demiş olduğum gibi Matta'nın kaleme aldığı yazılarda bile onun öğretişinin ancak kısaltılmış şeklini görebiliriz. Bunun kanıtını yine ele aldığı 10 buyruktan anlarız. Dağ başında öğretirken İsa Mesih 10 buyruktan sadece 2 tanesini ele aldı ve bunları binlerce kat daha yükselterek ahlaki açıdan nasıl yorumlanması gerektiğini açıkladı. Örneğin İsa eski antlaşma yazılarında adam öldürmeyeceksin diye yazılmıştır ama kardeşine karşı öfkelenirsen adam öldürmüş oluyorsun dedi. Eski antlaşmada böyle bir yasayı bulamazsınız. Aynı zamanda İsa Mesih bir kadına kötü niyetle bakarsan yüreğinde zaten zina işlemiş olursun ve aslında zina işlemekle suçlu sayılırsın dedi. İnan dostum, bu yasaya göre insanlık ailesinin tüm erkek takımı zina suçuyla yargılanmalıdır. Tabi kadın takımı da. Bu yasayı çiğnemeyen kim vardır dünyada? Bir kez çok cazip bir imanlı kız kardeşle konuşuyordum. Bu kız kardeş düzenli bir iman hayatı sürdürdüğü kadar kutsal kitabı iyi bilen birisiydi. Bir gün babasının bir vaazcıyla tanıştığını söyledi ve şöyle devam etti. Adam bana bakarken yüreğinden nelerin geçtiğini fark ettim. Gözleriyle beni süzüyordu. Bakışlarından kötü niyeti açıkça belli oluyordu. Onun bu bakışlarından oldukça rahatsız olmuştum. Ne olmuştu burada? Adam yerinden kıpırdamamış, sadece bu cazip kadının ona doğru gelişini seyretmişti. Ama seyrederken yüreğinde bir sürü kötü hayaller kurmuş olmalıydı. Dağ başında verilen vaaza göre bu adam zina işlemişti. Dostum, dağ başında verilen vaaz, Musa'ya verilen yasayı alıyor ve onu ahlaki açıdan en yüksek düzeye çıkarıyor. Belki de birisi sorabilir, Mesih imanlısı olarak bu şekilde yaşamamız gerekmiyor mu? Hayır değerli dinleyicim. Bu şekilde yaşamak için Rab bize kutsal ruhun gücünü verdi ama bu düzeyde yaşayabilmemiz olanaksızdır. Keşke yaşayabilsek ama gerçekçi olduğumuzda bunu yaşamamız imkansızdır. Daha başında verilen vaaz, İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelip de 1000 yıllık egemenliğini kurduktan sonra onun egemenliğinde uygulanabilecektir. Belki o zaman dağ başında verilen vaazın kısaltılmamış şeklini göreceğiz. Rab İsa Mesih'in ileride kuracağı egemenliğin yasası olacaktır. Dağ başında verilen vaazın içerdiği yasalarda bizler için değerli prensipler vardır ama bizim iman hayatını yaşayabilmemiz için bize başka bir sistem verilmiştir. Sen ve ben dostum, kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun etkin olduğu kayra döneminde yaşamaktayız. Bu dönem içinde Tanrı insanları inayeti sayesinde kurtarmaktadır. Ruhsal yasa sayesinde değil. Herhangi bir yasaya bağlı kalmakla biz Tanrı katında doğru sayılamayız. Sevgili dinleyicim, açık konuşmalıyım. Senin inanman gereken bir şey vardır. Kutsal kitap diyor ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 1. Korintoslar 15. bölüm. Kurtuluşun özü budur. Mesih İsa'da kurtuluşa ve sonsuz yaşama sahip olduktan sonra Tanrı senin belli bir yolda yürümeni, belli bir şekilde yaşamanı istiyor. Ama bu Musa'nın yasasına göre değildir. Musa'ya verilen 10 buyruğa göre yaşamaya çalışmakla Tanrı katında doğru sayılamazsınız. Evet biliyorum, birçok mezhepler bizim yasaya bağlı kalmamızı öğretirler ama Tanrı sözü bunu öğretmiyor. Birçok kiliselerde din dersi yerine geçen öğretiler vardır. Bu öğretilerde Tanrı yolunda nasıl yürümemizi açıklayan bölüme gelince hemen Musa'ya verilen 10 buyruk devreye sokulur. Şimdi diyelim ki 10 buyruğu yerine getirebiliyorsun ki bunu yapamayacağına %100 eminim. Böyle olsaydı bile senin bu işin seni günahlarının yaraştırdığı yargıdan asla kurtaramazdı. Neden? Çünkü seni kurtarabilen tek bir şey vardır. Rab İsa Mesih'e olan iman. Tek bir yol. Yasa seni kurtaramaz. Hatta inayet ile yasayı birbirine karıştıramazsın. O zaman yine sorabiliriz. İnayet ile kurtulduk ama yasaya göre yaşamamız gerekmiyor mu? Yasaya göre yaşamaya çalışabiliriz ama o zaman bu iman hayatı olamaz. Birisi hemen sorabilir. Bu ne demek oluyor? Rabbin yasasını hiçe mi sayacağız? Tabii ki ruhsal yasayı çiğneme hakkına sahip değiliz. Ruhsal yasa Tanrı'nın çizgisini bize gösterir. Tanrı'nın yüceliğini bize gösterir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yeni doğuşa sahip olan bizler Musa'ya verilen ruhsal yasadan daha üstün ahlak kurallarını içeren bir başka yasaya göre yaşamamız gerekir. Buna kutsal kitap sevgi yasası diyor. O zaman birisi yine sorabilir. Siz az önce dağ başında verilen vaaz Musa'ya verilen yasayı ahlak açıdan daha yüksek bir düzeye çıkarır dediniz. O zaman bu düzeyde yaşamamız gerekmiyor mu? Hayır. Asıl sorun bu değildir. Dağ başında verilen vaazın içindeki kurallara hiç durup da baktın mı? Bu kurallara bağlı kalarak yaşayabileceğini hiç düşündün mü? Sevgi yasası en üstün ahlaki kurallardan daha etkin şekilde yaşayabilmemizi sağlar ama dağ başında verilen vaazın içerdiği yasalara göre yaşamaya girişirsek ancak iki yüzlülüğe kaçarız. Sizi şaşırtan bazı ifadeleri duymaya hazır mısınız? 1. Dağ başında verilen vaaz diğer tüm yaşam sistemlerinden fazla kilise içinde iki yüzlü insanlar yarattı. Daha önce anlattığım gibi bu yasaya bağlı kiliselerden birinde önderlik eden o adam dünyadaki kopuk takım insanlardan daha fazla küfrediyordu. Buna rağmen adamcağız halen bir Mesih imanlısı olduğunu sanıyordu. Dağ başında verilen vaaz konusunda onu aydınlattığım zaman yapabileceği tek bir şey vardı. Oradaki yasaların doğru olduğunu onayladı ama bu yasalara göre yaşayabileceğini söylemedi. Bu yasalara göre yaşayamazdı. Kimse yaşayamaz. Hiç kimse bunu yapamaz. Bu yasalar sadece hayata bir din cilası vurur o kadar. Yürek değişmiyor kardeşim. Ama dıştan bakıldığı zaman kişi dindar gözükebilir. Oysa değişmesi gereken insanın yüreğidir. Liberal görüş sadece siyasi alanda bulunmuyor. Din alanında da liberal görüşler etkinliğini göstermektedir. Liberal görüşlü kişiler Tanrı'nın herkesin babası olduğunu ve tüm insanların kardeş olduğunu ileri sürerler. Evet, bir açıdan bu doğrudur. Tüm insanlığı yaratan Tanrı olduğuna göre o herkesin babasıdır. Ama ruhsal açıdan ancak yeniden doğuşa sahip olanlar, günahları Mesih aracılığıyla bağışlananlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Bir açıdan tüm insanlar kardeştirler. Çünkü hepimiz aynı soydan, Adem ile Havva'nın soyundan türedik. Ama ruhsal açıdan ancak ruhtan doğanlar kardeştirler. İsa Mesih bu konuda o günün din önderlerine şöyle dedi. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8. O günlerde bazı dindar kişiler vardı ki Tanrı'ya baba diyemiyorlardı. Tanrı'nın evrensel babalığı o zaman geçerli değildi ve bugün de geçerli değildir. Ruhsal açıdan baktığımız zaman Tanrı herkesin babası değildir. Günah yargısı altında olanların babası şeytandır. Günah içerisinde yaşayanların babası şeytandır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra süper devletler diğer uluslara karşı bir çeşit kardeşlik politikası yürütmeye çalıştı ama bu başarıya ulaşmadı. Büyük devletler bir araya gelip dünyada barış sağlanabilmesi için trilyonlarca dolar harcadı ama hala dünyada barış sağlanamadı. Neden? Çünkü dünyayı dağ başında verilen vaazın içerdiği kurallara göre idare edemezsiniz. Bazı politikacılar bu prensipleri politika alanında uygulamaya giriştiler ama feci bir yenilgiye uğradılar. Bu prensipler iyi değil mi? Tabii ki iyidir. Ama bu çağda uygulanmak için verilmedi. Kışlık elbiseler çok iyi kumaştan yapılmış olabilirler ama yazın hiçbir işe yaramaz çünkü kışta giyilmelidir. Dağ başında verilen vaaz bu çağ için verilmedi. İyidir ama 1000 yıllık egemenlik döneminde uygulanabilir ancak. Dinleyicilerimizden biri bize şöyle yazdı. Benim sorunlarım yoktur ama asıl sorun benim. İşte dünyamızın asıl sorunu budur. Tanrı'nın verdiği 10 buyruğa bakarsak bunların iyi olduğunu görebilir ve onaylayabiliriz de. Bunlar Tanrı'dan geldi. Onun düşüncelerini ve isteğini bize açıklar. Dağ başında verilen vaaz da aynı şekilde Tanrı'nın düşüncelerini ve isteğini bize açıklamaktadır. Ne birinde ne de ötekinde bir hata bulabiliriz. Hata Rabbin yasasında değil insanlardadır, bizdedir. Bakın Rab ise ne diyor? Ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İşte bunlar insanı kirletir. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez. İnsanın yüreğinden, içinden çıkan şeyler insanı kirletir. Matta 15, 18-20 ayetler. Evet, ellerin yıkanmasını, abdest alınmasını talep eden bir dine ait olabilirsiniz. İstediğiniz ayinlere katılabilirsiniz ama dostum bunlar insan yüreğini değiştirmiyor. İnsan yüreği çaresiz şekilde bozuktur, çürüktür. Birisinde kalp rahatsızlığı varsa kalkıp da onu koşturmakla ya da ona egzersiz yapmakla bunu iyileştiremezsiniz. Kalp uzmanı teşhisi koymalı ve ona göre de ilaçlar vermelidir. İnsan yüreğini de değiştirebilen tek bir kişi vardır, o da İsa Mesih'tir. Ancak yeni doğuş ile insan yüreği değişebilir. Ona gelen iyi niyetli saygın bir ferisiye bile bunu söyledi İsa Mesih. Nikodimos adındaki ferisi geceleyin İsa'ya gelip de ondan bilgi almak isteyince İsa ona yeniden doğman gerekir dedi. Yeniden doğuş terimi insanlarca yanlış anlaşılıyor ve yanlış yorumlanıyor ama bu yeni doğuş gerçek anlamda hayatımızda yer almadıkça yüreğimiz değişmeyecektir. Yeniden doğuş gerçektir. Günahlılığımızı görüyoruz, Rab'be geliyoruz ve ona iman ediyoruz. İman ettiğimizde günahlarımız bağışlanıyor inayet aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla ve o zaman Tanrı'yla barışıyoruz, yeniden doğuyoruz. Dostum, hepimizin yeniden doğuşa ihtiyacı vardır. Çünkü bizde olan bu yürek gerçekten kötüdür ve eski tabiatımızın değişmesi gerekir. Rab İsa Mesih yürekten ne gibi kötülükler çıktığını açıklarken en kötü suçlunun yüreğinden söz etmiyordu. Senin ve benim gibi insanların yüreğinden söz ediyordu. Gördüğünüz gibi asıl sorun insan yüreğidir. Elçi Paulus bu gerçeği açıklarken konuyu biraz daha genişletip şöyle yazdı. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklardır. Galatyalılar 5. bölüm. Şimdi ortama göre ayarlanan ahlaki kurallar toplumda hüküm sürmektedir. Gerçekten en büyük ahlaksızlık döneminde yaşamaktayız. Mesih İsa'nın müjdesi sayesinde dünyamıza gelen ahlaki kurallar çöpe atıldı. Herkes kendi keyfine göre davranıyor. Canı ne isterse onu yapıyor. Bir kez televizyonda bir üniversite profesörüyle yapılan görüşmeyi izledim. Ona şöyle bir soru soruldu. Günümüzde doğru olan nedir? Şu yanıtı verdi. Her ne seni hoşnut ederse doğru olan odur. Bu yanıta göre herhangi bir kişiyi öldürmek bana zevk verecekse onu yaparsam doğru bir şey yapmış olacağım. Bundan daha ahlaksız, bundan daha saçma ve cani bir şey olamaz. Tanrı 10 buyruğu neden verdi biliyor musunuz? İnsanın içinde her zaman kendi zevkini arayan benliği kontrol altına alabilmek için. Ancak eski antlaşma yazılarından şunu görüyoruz. Bu yasaların uygulayıcıları ve bekçileri olacak insanlar yasalara bağlı kalmadılar. İsrail ulusuna yasa emanet edilmişti ama yasa onlardaki benliği dizginleyemedi. İsrail ulusu Tanrı'dan çok uzaklaştı. İnsan Tanrı'nın vermiş olduğu ruhsal yasaya göre yaşamayı başaramadı. Elçi Paulus yazdığı tüm mektuplarında bu gerçeği kerelerce tekrarlamaktadır. Peki ama öyleyse insan ne şekilde yaşamalıdır? Kendi çabasına güvenerek, kendi ruhsal yeteneklerine dayanarak bunu yapamaz. Tanrı sözü, ruhun meyvesi, ruhun ürünü, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yasa yoktur der. Evet, bu ürünleri bizde üretebilecek bir yasa yoktur. Bir kişiyi sevebilmemiz için içimizde doğal bir eğilim yoktur. Bir kişiyi sevebilmemiz için içimizde doğal bir eğilim yoktur. Beni yanlış anlamayınız. Burada cinsel arzulardan doğan, sevdadan ya da kendi yalnızlığımızı gidermek için kurduğumuz dostluklardan söz etmiyorum. Özverili bir sevgiden, diğerleriyle ilgilenen sevgiden, Tanrı'ya olan sevgiden söz ediyorum. Bu sevgiyi doğal olarak kendimizde bulamayız. Bazen hiç düşünmeden ben doğal olanı yapmak istiyorum deriz. Aslında bu şekilde davranacak olursak her zaman kötüyü yapacağız. İnsan doğasına göre davranmaya devam ederse şu anda içinde yaşamakta olduğumuz yaşantımız ve şiddete eğilen bir toplumun iki misli daha kötüsünü yaratmış olacaktır. Ciddi şekilde geleceği düşünen bazı aydınlarımız çok ciddi bir soru soruyorlar. Toplumumuz gelecek yıllarda ayakta durabilecek mi? O doğal benlik, o eski adam dizginlenmeden geleceğimiz kapkaranlık kalacaktır. Galatyalıların 5. bölümünde söz edilen sevgi, yumuşak huyluluk ve alçak gönüllülük gibi meziyetleri nasıl üretebiliriz? Açık konuşmak gerekir. Bunları kendi çabalarımızla üretemeyiz. Daha başında verilen vaazın sözlerine yeniden bak. Orada ne mutlu yumuşak huylu olanlara, onlar yeryüzünü miras alacaklar diyor. Tanrı tanımazlara sorunuz bakalım, yumuşak huylu olmakla yeryüzünü miras alıyorlar mı? Şu anda saldırıya uğrayan ülkelere Sorunuz bakalım, onların ülkelerini istila eden düşman bunu yumuşak huylulukla mı yaptı? Yumuşak huylu insanlar yeryüzünü miras almıyorlar. Ancak kralların kralı, dünyada en yumuşak huylu insan olarak dolaşmış olan İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelip de 1000 yıllık egemenliğini kurduktan sonra bu sözler gerçekleşeceklerdir. İsa Mesih ikinci kez büyük bir güç ve görkemle gelecektir. Yeryüzünde hüküm sürmekte olan kötülükleri, isyanları bastıracak ve bunların yerine kendi krallığını kuracaktır. Bunu yaptığı zaman dağ başında verilen vaazda bulunan yasalar o hükümranlığın yasaları olacaktır. Ancak bugün nasıl yaşamalıyız? Kutsal Ruh'un gücüyle değerli dostum. Hayatımızda Kutsal Ruh'un harika meyvelerini üreten O'dur. Sevgi, sevinç, esenlik, işte hayatımızda olması gereken meyveler bunlardır. Senin hayatında esenlik var mı kardeşim? Tanrı ile aranda görülmesi gereken hesaplar görüldü mü? Bu konuda esenliğin var mı? Bunu da sana verebilecek olan sadece Tanrı'nın ruhudur. Sevinç konusunda ne diyeceksin kardeşim? Yüreğinin en derin yerinde sana Rabbin sevincini verecek olan yine Kutsal Ruh'tur. Bir de şu yumuşak huyluluk, alçak gönüllülük var ya, bu konuda ne diyeceksin? Sen ve ben alçak gönüllü olamayız. Yüreğimizde gurur var. Ben bunu kendimden bilirim. Benim yüreğim çok kez gururludur. Evet, benim yüreğim çok kez gururludur. Birilerin beni pohpohlamasına bayılırım. Şimdi dönüp de sizde böyle bir şeyin olmadığını sakın söylemeyin. Biliyorum, sizin yüreğiniz de gururludur. Hepimizde gurur vardır. Hepimizde o eski benlik kendisini göstermek ister. Kutsal Ruh'un meyvelerine gelince bunda alçak gönüllülük, yumuşak huyluluğu görebiliriz. Rab'den her zaman beni alçak gönüllü ve yumuşak huylu kılmasını istedim. Benim nasıl bir Mesih imanlısı olmamı istersen bana ona göre şekil ver diye yakardım. Halen aynı şeyi dua ediyorum. Ben bunu kendi çabalarımla yapamam. Ancak Tanrı bunu bizde Kutsal Ruhu aracılığıyla gerçekleştirmek ister. Değerli kardeşim, işte bu yeni bir yaşam şeklidir. Bu Musa'ya verilen yasaya dayanan bir sistem değildir. Dağ başında verilen vaazın kurallarıyla yürüyen bir şey değildir. Bu yepyeni bir yaşamdır. Tanrı bizi göksel yerlerdeki tüm bereketlerle bereketlemiştir. Bize verdiği ruhsal bereketlerdir. Buna göre bizden beklenen bir şey vardır. Yeryüzündeki yaşamımızı alçak gönüllülükle sürdürmek, düşüncelerimizde kendimizi diğerlerinden üstün görmemek, yüreğimizde gurur barındırmamak, tüm bunları Kutsal Ruh'un gücüyle başarabiliriz. Bugün Rabbim bizden istediği onun Kutsal Ruhu ile dolmaktır. Ancak onun ruhuyla dolduğumuz zaman Tanrı için yaşayabiliriz. Bu şekilde yaşarsanız yaşamınızda Kutsal Ruh'un ürünleri gözükecektir. Rab'be gerçekten ruhsal hizmette bulunabileceksiniz. İşte böyle üstün bir yaşam düzeyine çağrıldık. Umarım ki bu açıklamalardan sonra dağ başında verilen vaazın gerçekten ne amaçla verildiğini anlamışsınızdır. Şimdi mecazi anlamında bu yasaların verildiği o yüksek düzeyden biraz daha aşağılara inmeye hazırız sanıyorum. İsa Mesih ikinci kez yeryüzüne geldiğinde dağ başında verilen vaazın içindeki yasaları icraya sokma gücüne sahip olacaktır.